Günaydın sevgili Karşı Mahalle izleyicileri. Bir haftalık programında sevgili Mert Büyükkarabacak'la bu hafta yorumlarını gerçekleştireceğiz. Öncelikle her programımızda olduğu gibi sevgili Sezgin Kartal'a buradan sevgi ve selamlarımızı yolluyoruz. Yaklaşık bir 10 gün kaldı ilk mahkemesine. Umarım 4 Nisan'da onu aramızda göreceğiz. İlk programını ben yapacağım söz. Ben bugün biraz dünya turundan hızlıca girelim diye düşünüyorum. Benim dikkatimi çeken biraz son günlerde Rusya-Çin yakınlaşması oldu ve bayağı belirgin 3 günlük işte seyahatin üzerine çok yakın pozlar verme ve aslında hem Orta Doğu politikasında hem Hindistan'la olan işte petrol anlaşmaları ve ekonomik işbirlikleri konusunda ortak çağrıların yapılması çerçevesinde Ukrayna Savaşı ile ilgili Rusya'yı rahatsız etmeyecek açıklamaların yapılması konusunda Xi'nin açıklamaları bu doğrultudaydı ve anladığım kadarıyla Batı dünyasında başta ABD olmak üzere de bayağı bir yankı yarattı, hatta endişe olarak adlandırılan. Uzun zamandır işte bir tek kutuplu dünya yaratma ve bunun jandarması olma yaklaşımının sonlarına gelindiği, o soğuk savaş döneminden bu noktaya geçilemediği tartışmaları yapılırken çok açık, net bir şekilde bir tabii bunun başına şöyle de bir şey koymuşlardı. Daha adil ve demokratik bir çok kutuplu dünyanın kapılarını aralamak istiyoruz anlamında. Biraz bu gelişmeler önümüzdeki dönem için hem Ukrayna Savaşı'nın geleceği hem buradan yola çıkarak işte bu çok kutuplu dünyanın gelişme açısından bana önemli gibi geliyor. Sen nasıl gözlemledin ve bir de onun dışında senin dünya turu konusunda daha geniş bir şeyin var, penceren var. Dikkatimizi çekmek istediğin şeyler var mı?
Teşekkür ederim ben de. Şimdi Xi'nin tabii Çin Moskova ziyareti oldukça ilgi çekti dünya çapında. Bu ziyaret, bu oluşan bloğun yani Rusya ve Çin bloğunun bir taraftan oldukça istikrar kazandığının göstergesi olarak değerlendirilebilir ama bazı şeyler de var. Yani burada Putin'in biraz bu ilişkinin içerisinde şeyini kaybetmeye başladığının bir takım izlerini de görebileceğimiz bir görüşme oldu. Mesela Putin'in kendi açıklamasında Çin'le ikinci doğalgaz hattının da açıldığını ilan etmesinin ama bunun Şii tarafından söylenmemiş olmasının ve sonuç bildirgesine de yansımamış olmasının aslında biraz Rusya ve Çin arasındaki ilişkinin hem bir taraftan güçlendiğini hem de bir taraftan yeni bir şey kazandığını, denge kazandığını görüyoruz. Çünkü Rusya hani beklediğinden daha uzun süren ve daha da uzun sürmesi beklenen bir Ukrayna Savaşı'nın içerisinde bir taraftan güç kaybediyor diye düşünebiliriz. Tabii bu güç kaybı çift taraflı. Yani Batı için de böylesi bir yıpranma durumu söz konusu. Bu da Çin'in potansiyel olarak gücünü artırıyor. Ama Çin'de de iktisadi olarak aslında bir yavaşlama sürecini biliyoruz ve özellikle bu pandemi yönetimiyle ilgili yaşanan iç krizin çözülme biçimi de Xi'nin aslında politik olarak hem çok güçlü olduğunu ama bir taraftan da gücünün de bir takım sınırları olduğunu bize gösteren bir şey. Yani dünyada aslında istikrarsız bir döneme doğru gidildiğinin işaretlerini izlediğimiz bir toplantı oldu diye düşünüyorum. Bugün İspanya Başbakanı Çin'e gidiyor, Xi ile görüşmeye. Xi'nin Moskova'da gündeme getirdiği bir barış görüşmesi, barış anlaşması var. O barış anlaşmasının evet 12 maddelik onu görüşmek istiyorlar. Çünkü Avrupa'da da yani şeyin savaşın maliyeti yani bir taraftan Ukrayna'yı ayakta tutmak için aktarılan kaynakların boyutları düşünüldüğünde oldukça yıpratıcı bir noktaya geldiği söyleniyor. Yani süreci izlemek lazım. O yani o
Yeni sona doğru değil, daha yeni gelişmelerin açılacağı döneme doğru
Evet
gidiyoruz.
yani sonuçta Amerika'nın irtifa kaybını gözlemliyoruz. İşte finansal piyasalardaki dalgalanmalar, işte özellikle şeye Suudi Arabistan ve İran aracılığında Xi'nin bir inisiyatif kazanmış olması. Ama mesela Rusya'nın Esad'ı Erdoğan'la görüşmeye masasına oturma noktasında ikna
Oturtamaması.
edememesi gibi bütün büyük güçlerin masada olduğu, bir taraftan güç kaybettikleri, bir taraftan da büyük güçler mücadelelerini daha belirgin olarak sahneye aldığı. Yani küresel ölçekte yani bütün bu iklim krizi vesairenin yanı sıra işte iktisadi olarak yönetilmesi zor süreçlerin yanı sıra bir taraftan da siyasi olarak da açmazların derinleştiği aslında bir küresel fetret devrine doğru gidiş olarak tarif edebileceğimiz bir momentin yansımaları gibi gözükebilir. Bunun bir farklı biçimini mesela işte İsrail ve Fransa'da özellikle yaşanan sokak hareketlerinde de görebiliyoruz. Netanyahu biliyorsunuz bir geri dönüş yaptı ve bu geri dönüşü aslında çok güçlü bir sağ blok desteğiyle gerçekleşti. Buna sağ da demeyelim, doğrudan faşist bir blok desteğiyle iktidara geldi ve Anayasa Mahkemesi'nin yetkilerini kısıtlayan aslında bizim bu 15 Temmuz sonrasında Erdoğan'ın elde etmiş olduğu Anayasa Mahkemesi karşısındaki özelliklerini çok daha fazla arttıran pozisyonun bir benzerini yapmaya çalışıyor ama bunun için hem toplumdan bir tepki var hem de ordudan da bir tepki var. Yani özellikle bu gönüllü savaş gönüllüleri İsrail sonuçta bir çok militarist bir toplum. Askerlik hayatın önemli bir kısmını kapsıyor. Dolayısıyla orada da o gönüllülerin sayısında ciddi bir azalma olduğu, özellikle böylesi bir yasal dönüşüm olursa askerlik görevini kesinlikle yapmayacağını ilan edenlerin sayısının arttığı ve Savunma Bakanı'nın da özellikle ve Genelkurmay Başkanı'nın da Netanyahu'yla görüştüğü ve bu rahatsızlıklarını kısmen ifade ettikleri bir süreç var. Yani hatta kimi manşetlerde İsrail'in bir iç savaşa doğru gittiği bile konuşuluyor. Bunun tabii çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum ama yani benzer şekilde Fransa'da da Macron'un parlamentoyu bypass eden bir şeyle geçirdiği bir 64 yaş yasası var. Ama buna karşı da muazzam bir işçi sınıfı hareketiyle karşı karşıyayız. Yani dünkü eylemlere 3 milyon kişinin katıldığı söyleniyor. Polis, asker, İçişleri Bakanlığı Fransa'nın 1.6 milyon ya da 1.06.
Yani, görüntüleri muhteşemdi. Enternasyonelle 10 binlerin, evet. 100 binlerin Paris sokak, yani tam da Paris Komünü'nün yıl dönümüne denk gelen zamanlarda
sürekli böyle yeniden bir üst üste koyan,
işçi sınıfının üst üste koyan, hayaleti meselesi.
Üst üste koyan bir şey, sınıf eylemliliği var. Fransız işçi sınıfı tabii haklarını koruma noktasında oldukça ısrarlı gözüküyor. Bunlar dünyanın dört bir yanında aslında yönetilmesinin süreçlerin ne kadar zorlaştığını gösteren ve dağılma, parçalanma, istikrar değil de istikrarsızlık süreçlerinin kök saldığını gösteren şeyler olarak, emareler olarak değerlendirilebilir.
Peki, çok teşekkürler. Biraz da iç gündemlerimize doğru ilerleyelim diyorum. Yaşadığımız büyük yıkımın üzerinden 40 gün üzerinde zaman geçti. Hala deprem bölgesinde yaşayan insanlarımız büyük acılar ve zorluklar içerisindeler. Bu koşullarda, kış koşullarında üstüne gelen selinde açığa çıkardığı zorlayıcı koşullarda yaşam mücadelesi veriyorlar ama bir yandan da hem seçim gündeminin fazla öne geçmesi, işte seçim hesaplaşmaları meselesinin öne geçmesiyle hem de zaten her birimizin gündelik hayatlarının zorluklarıyla, yoksullukla boğuşan, ayakta kalma mücadelesiyle boğuşan halkların zorluklarıyla beraber bu mesele biraz rutine, deprem bölgesi dışında rutine inmeye başladı. Ama orada hala büyük bir dayanışmaya ihtiyaç var. Çeşitli sosyalist örgütler, işte kimi belediyeler oralarda desteklerde bulunmaya başlıyorlar ama genel duyarlılık epeyce azaldı. Biz buradan bir kez daha bu duyarlılığın yükseltilmesi, bu sürecin aslında bir yeniden inşa süreci olarak bütünlüklü bir mesele olarak ele alınması ve sürekliliğinin sağlanmasının bir toplumsal sorumluluk olduğunu, hepimizin ortak sorumluluğu olduğunu bir kez daha hatırlatmak ve bunun çağrısını yapmak isteriz. İşte bütün bu sürecin içerisinde seçim gündemi dedik. Seçim gündemi bütün aktörler açısından oldukça hareketli. Henüz sahaya dönük güçlü hareketlilikler söz konusu değil ama masa etraflarında, görüşmeler çerçevesinde ya da sosyal medya üzerinde çok ciddi hareketlilikler söz konusu. Bunların ilkini belki iktidar cephesi açısından oradaki hareketlilikleri gözlemeyi merceğe alabiliriz. İşte AKP yaşadığı sürecin sonuçları olarak bir yandan kendisinin daha sağına yaslanma çabası, onların üzerinden meşruiyetini yükseltme çabasıyla Hüdapar ve Yeniden Refah'la ilişki kurmayı denedi. Hüdapar'da bir seviyede başarılı oldu görünüyor. Ama Yeniden Refah kendi politik geleceğini ona bağlamak istemedi. Belki hani bu süreç hala çeşitli hesap şeylerle devam edebilir ama oradan olumlu bir yanıt alamadı. Ayrıca işte bu Mehmet Şimşek meselesi daha önce saray ekonomi politikaları konusundaki uzlaşmazlık dolayısıyla görevinden azledilmiş olan Mehmet Şimşek yeniden muhtemelen bir şaşayla göreve çağrılmak istendi. Uluslararası ekonomi merkezlerine mesaj vermek için muhtemelen. O da bu gemiye binmek istemediğini açığa çıkardı. Diğer yandan bu tüm deprem bölgeleri başta olmak üzere elindeki temel ana kurmayları sahaya sürmek, işte bütün bakanları milletvekili yapma adımları atmaya çalışıyor. Bir yandan da işte şey ne diyelim Muharrem İnce meselesinin aslında soldan aday gibi görünen ulusalcı cenahın adayı olarak görülen Muharrem İnce meselesinden de bu açığa çıkan süreçten de bir faydalanma yaklaşımı söz konusu. Trollerin bu konudaki canhıraş çabalarını gözlemliyoruz. Şimdi bu cenah biraz böyle, orada da benim yani bunları senin de değerlendirmeni sunacağım. Benim dikkatimi çeken bir tane daha çok önemli bir şey, gelişme oldu bu süreçte. Bu da Yeniden Refah Partisi'nin kural olarak yani ittifak için zorunluluk olarak ortaya koyduğu 6.284 sayılı ailenin ve kadının korunması yasasının kaldırılmasına dönük talebi kırmızı çizgimiz diye AKP'li kadın kurmaylar tarafından reddedilince bunu dile getiren işte Özlem Sezgin'e, Zengin'e kendi cenahından ciddi şeyler yapıldı, sıkıştırmalar, tehditler gerçekleştirildiği ortaya çıkıyor. Ve Özlem Zengin bunu kamuoyu önünde açıklama cüretini de gösterebildi. Yani bütün bu, böylesi bir şey gerçekleşti. Sonrasında partisinin bunun karşısında çok büyük bir, hani desteği olmasa da çok büyük bir karşı çıkışının da olamadığı açığa çıkıyor. Bu tamamen aslında kadın mücadelesinin, kadın özgürleşme mücadelesinin açığa çıkardığı kazanımların AKP içerisindeki kadın siyasetçiler açısından bile hangi noktaya gelebildiğinin göstergesi. İşte o her seferinde polis zoruyla engellenmeye çalışılan 25 Kasım'larda, 8 Mart'larda bizlerin o sahaya çıkmasının ve kendi taleplerimiz, yaşam hakkımızı savunmamız çerçevesinde gerçekleşen eylemlerin ne kadar önemli olduğunu da bir göstergesiydi diye düşünüyorum. Bir kadın kazanımı olarak ben bunun altını çizmek isterim. İktidarın bu politikaları açısından bakıldığında sen süreci nasıl gözlemliyorsun? Aynı zamanda belki yavaş yavaş şeye de girebiliriz. Oradan yola çıkarak işte Kılıçdaroğlu'nun adaylığı çerçevesinde işte olmazsa kriz yaşandı, devrildi, geri kuruldu ve benzeri. Son kertede de bu süreç biraz daha Kılıçdaroğlu'nun güçlenmesiyle seyretti ve hemen arkasından da işte HDP ile görüşme gerçekleşti. HDP ile görüşme çerçevesinde yapılan açıklama da dikkat çekiciydi aslında. Hani HDP'nin temel demokratikleşme talepleri olarak ortaya koyduğu temel başlıklar konusunda ya yani kendisine göre hani ne diyelim bir bir devlet partisi olan CHP'nin söyleyebileceği sınırlara göre ileri sayılabilecek şeyler açıklamalarda bulundu. Ve bunun üzerine işte HDP aday çıkarmayacağı konusunda bir açıklama yapmış oldu. Bütün bunlar birbiriyle bağlantılı gelişmeler. Bu tüm bu süreç gelişirken de şeyde İYİ Parti cenahında da bayağı bir rahatsızlıklar. Yavuz Ağar Alioğlu'nun açıklaması arkasından, Koray Aydın'ın özellikle Muharrem İnce'yi de Cumhurbaşkanı adayı, yani oradaki masa sayısını ve kuşatma sayısını artırmaya dönük bir adım gibi geldi bana. Hı hı. Bu tarz gelişmelere sahne olduk. Bütün bunları nasıl okumak gerekir? Buradaki ana eksenleri nasıl tanımlamak gerekir sence?
Yani öncelikle depremle ilgili Yunanistan'daki eylemlerde öne çıkan bir slogan çok çarpıcı ve bizim durumumuzu da biraz açıklıyor diye düşünüyorum. Orada da biliyorsunuz bir tren kazası yaşandı ve 57 kişi öldü. Ondan sonra ciddi bir protesto dalgası Atina sokaklarında, tüm Yunanistan'ın sokaklarında hüküm sürdü. Ve buradaki öne çıkarılan sloganlardan bir tanesi, siz karlarınızı sayıyorsunuz, biz de ölülerimizi. Aslında bize dayatılan böylesi bir hayat ve sermayenin kendisine her krizden, her felaketten yeni bir değerlenme alanı bularak kendini genişletmeye dönük hamlelerini izlediğimiz, bir taraftan da bizi acılarımızla baş başa bırakan bir süreç. Dolayısıyla sizin vurgunuz çok önemli. Ben de destekliyorum. Dayanışmanın çok daha güçlü bir şekilde sürdürülmesi, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızla, insanlarımızla, halklarımızla son derece önemli. Ben de buradan bütün dayanışma gönüllülerine bir kez daha selam göndermek istiyorum. Deprem dayanışma koordinasyonlarında çalışan arkadaşlarımıza güç ve başarılar diliyorum. Bugünkü bir yandaş gazetede şöyle bir başlık vardı. 45 günde temel, 1 yılda binalar teslim. Yani bir kere yeni bir felaketin ayak seslerini bu başlıktan görebiliyoruz. Evet. Çünkü yani henüz zeminin oturmadığı bir bölgede bütün bilim insanlarının çağrılarına rağmen 45 günde temel atmayı övünecek bir konu olarak gören ve dağıttıkları ihalelerden bir seçim başarısı devşirmeye çalışan bir siyasi iktidar ve sermaye aklıyla karşı karşıyayız. Bu haklarımız için bu bütün bu felaketlerin aslında şifresini okuyabileceğimiz, evet, bir manşet.
Ne olduğunu anlamamızı sağlayan bir
yani
manşet.
Hızlıca gerçekten dağıtılan ve gizli saklı yapılan ihalelerle dağıtılan milyonlarca liralık ihale ve 45 günde atılan temellerle övünen bir garabetle karşı karşıyayız. Şimdi dediğiniz gibi geçtiğimiz hafta saray açısından son derece yıkıcı bir hafta oldu. Birçok açıdan yıkıcı bir hafta oldu. Çünkü hem kendi ittifak girişimleri çok ciddi bir şekilde sükutu el uğradı. Yani bir yıkıcılık üretecek şekilde sükutu el uğradı. Yani mesela Mehmet Şimşek meselesinde işte o binanın önüne gazetecilerin gelmesi, hı hı, ve arka kapıdan çıkması, ardından Erbakan'ın o hamlesi. Yani Erbakan'ı ben biraz yani çok önemsiz bir aktör olarak görüyordum ama oradaki hamlesiyle herhalde gelecekte bu bir şey olacaksa, bir siyasi rol oynayacaksa burası onun miladı gibi oldu. Orada hem kendi partisini hem de Erdoğan'ı biraz ofsayta düşürerek diyeyim bir açıklamada bulundu ve işte orada da TRT'nin falan yayını kestiğini gördük. Bütün bu yaşanan olgular aslında iktidarın gidiyor olduğu algısını ve iktidarın çok ciddi anlamda kontrolü kaybetmekte, hı hı, olduğu algısını güçlendirdi. Evet. Bu algıyı geriye çevirmeleri şimdilik şu anda en azından oldukça zor gözüküyor. Yani çünkü bir panik hali var. Bu panik halinin yani Hüdapar konusunda da aslında çok istedikleri kıvama işi getirebilmişler gibi gözükmüyor. Hem yaratmış olduğu tepkilerden hem işte MHP ile aralarındaki oluşan kontaktan oradaki sinyaller de bir de tam anladığım kadarıyla milletvekili pazarlıkları konusunda da henüz işi bir noktaya getirebilmiş değiller. Yani bir toplumda oluşan bunlar acaba gider mi algısını güçlendiren bu yönüyle muhalefetin elini oldukça rahatlatan bir hafta yaşandı. İbrahim Kalın'ın bir haftadır Amerika'da olduğu konuşuluyor ve bir takım pazarlıklar geliştirilmeye çalışılıyor. İşte Rusya ile ilişkide bir takım balans ayarları yapılmaya ve Batı ile yeniden bir takım mesajlar verilmeye çalışılıyor. Ama bu mesajlar da pek oralarda alıcı buluyormuş gibi gözükmüyor. Çünkü bir taraftan da maddi olarak da çok ciddi bir külfetle karşı karşıya. Yani ekonominin yüzdürülmesi ve sürdürülmesinin bu önümüzdeki iki ay dahi tartışmayı açacak kadar ciddi risklerle karşı karşıya olduğu bir momente giriyoruz. Özellikle bu yurt dışındaki bankacılık krizi de bu dönemi biraz daha, bu potansiyeli daha da güçlendirdi. O yüzden dediğiniz gibi işte muhalefetin, yani Millet İttifakı denen muhalefetin özellikle HDP'nin de aday çıkarmayacağını açıklamasıyla birlikte, ki o konuda da aslında iktidarın bir takım beklentiler içerisinde olduğunu biliyoruz. Önemli bir uğrağa gelindi. Şimdi bu aslında İktidarın kaybetme potansiyelinin ortaya çıkması aslında devletin Kürt sorunu konusundaki son 6-7 yıllık ya da 8 yıllık yani 2015 sonrasındaki stratejisinin de bir çöküşü olarak okunabilir ve yeni bu Kürt sorunu konusunda da özellikle çok yeni gelişmelerin önünü açabilecek bir durum ortaya çıkartabilir. Eğer iktidarın bir geri tepki verme kapasitesi kalmadıysa bu aslında daha geniş bir devlet bloğu içerisinde Kürt sorununun bu biçimde çözülemeyeceğine dair bir mutabakatın da kısmen oluştuğunun bir ifadesi olarak, işareti olarak okunabilir. Eğer iktidar buradan çok daha güçlü provokasyonlarla yeni bir karşılık üretirse, bu sefer de biz bunu Kürt sorununun bu şekilde çözümü noktasında bir ısrar olarak okuyabiliriz diye düşünüyorum. Ama devletin bu tavrının, bu pozisyonunun hem Suriye siyaset açısından, hem Irak siyaset açısından, hem Kürdistan özerk bölgesiyle geliştirmiş olduğu ilişkilerin biçimi açısından, hem Batı'yla geliştirmiş olduğu ilişkiler açısından aslında bir kendisini tıkanık bir noktaya sıkıştırdığını gösteriyor. Dolayısıyla bu yaşanan, mesela bugün Cavit Çağlar'la bir röportaj yayınlanmış. Eskinin işte hani bir takım derin mahvillerle bağlantısı olduğunda bildiğimiz bir ismidir. Yani bir tarafı mafya, bir tarafı sermaye, bir tarafı devlet olan bir tip. İlk yapılması gereken diyor Kürt sorunun çözülmesidir. Yani şimdi Çağlar'ın böyle bir şey demesi tabii sıra dışı. Tabii yani altında nasıl çözüleceğiyle ilgili söylediklerinde yeni hiçbir şey yok. Ama oradan şunu anlıyoruz. Bir yerlerde, bir takım mahfillerde bu işler konuşuluyor ve bu şeyden çıkmak için Kürt sorunu konusunda yeni bir takım hamlelerin gerçekleşmesinin olası olduğunu, buradaki tüm aktörlerin aslında meseleye böyle baktığını görebiliyoruz.
Bu şey de biraz bunun göstergesi gibiydi. Kılıçdaroğlu'nun mecliste eş başkanlar tarafından kabul edilmesi ve sonrasında da yapılan vurgu, yani çözüm merkezinin meclis olması gerektiği konusu aslında AKP ile yürütülen sürece bir şeydi.
Evet, bir göndermeydi.
Göndermeydi çünkü. Ve hani sürecin artık başka bir noktada, yani ne diyelim, yasal kazanımlarla, yasal süreçlerin içerisinde de yeniden ele alınmasının zamanının geldiğine dair tırnak içinde.
Evet, daha geniş toplumsal kesimlerin işin içinde olduğu bir tabloyla karşı karşıya kalabiliriz. Yani şimdi tabii burada sorun şu, yani bizi bir restorasyonu bekliyor. Yani dediğim gibi, yani sonuçta devletin, yani Erdoğan'ın hala bir karşı tepki üretmesi mümkün ve bu karşı tepkinin ne düzeyde olup olamayacağını, ben dediğim gibi yani Kürt sorunu konusundaki kararlılık, yani onun var olan stratejinin sürdürülmesi noktasında bir kararlılık mı, yoksa bu konuda bir yeni bir takım adımlara yol veren bir konakta mı olduğumuzla alakası olduğunu düşünüyorum. Ama muhalefet açısından bakıldığında da aslında önümüzde bir restorasyon mu, yoksa bir fetret devri, bir kargaşa devrimi olduğu tartışması oldukça önemli. Çünkü böyle hani ortada böyle hızlıca bir seçimle çözülebilecek ve rahatlıkla böyle güllük gülistanlık bir ortama geçilebilecek bir moment söz konusu değil. Hem ilk girişte konuştuğumuz dünya konjonktürü, hem ekonomik konjonktür, hem bu tür birikmiş olan devasa sorunlar, hem işte devletin içerisindeki çok güçlü bir şekilde bu iki partinin yaratmış olduğu yığılma, ikili bir iktidar görüntüsünün çok uzunca bir süre hakim olabileceği ve restorasyondan ziyade dediğim gibi sorunların giderek daha da fazla Arap sacına dönebileceği, yani bir karmaşık bir hal alabileceği bir tabloyla karşı karşıya kalabiliriz. Dolayısıyla bu dönemin kendisinin de aslında toplumsal güçler açısından büyük potansiyeller, büyük olanaklar taşıdığını da görebilmek gerekiyor. Yani şimdi HDP'nin bu şey tutumunda bir eksiklik aramalı mıyız? Yani aslında bu ortaya çıkan muhalefetin Kılıçdaroğlu etrafında bir tür konsolidasyon olarak gördüğümüz tabloyu ben HDP'nin son iki yıllık siyasetinin bir sonucu olarak okuyabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü Kılıçdaroğlu, hatırlarsanız, bu süreç ilk başladığında en potansiyeli en düşük aday olarak görülüyordu. En zayıf aday olarak görülüyordu.
İstimali en az olan.
Evet, bütün adaylar arasında, yani Akşener'in bile oldukça gerisinde görünüyordu. Ve ne zaman ki HDP işte bu 2021 Eylül'deki belgesini yayınladı, tutum belgesini yayınladı. Ondan sonra Kılıçdaroğlu'nda bir canlanma ve öne doğru çekilme şeyi gördük. Enerjisi gördük ve o enerjinin sonucunda bu noktaya doğru gelindi. Burada kimi geldikler oldu. Bizim burada eleştirdiğimiz bu işi çok şeyleri de oldu. Ben zaten HDP'nin gücünün biraz da buradan kaynaklandığını düşünüyorum. Yani çoklu öznenin bir partisi olmanın getirmiş olduğu bir denge ve kontrol mekanizmaları var aslında. Her ne kadar işler kimi zaman bürokratik bir biçimde yürüyor gibi olsa da bu geniş parti kamuoyunun çeşitli yönlendirmeleri ve çeşitli etkilerinin aslında partiyi giderek doğru hatta çekiştirdiğini gözlemleyebiliriz. Yani son 3-4 aydaki tartışmalara baktığımızda bir sanki böyle bir bağımsız aday çıkarılmasının bir zorunlulukmuş gibi ortaya atıldığı bir konjonktürde sürdürülen tartışmalar, buradaki tarafların basireti ve kararlılığı, kendini ifade etme noktasındaki ısrarı aslında bugün bence oldukça dengeli bir tablonun ortaya çıkmasını sağladı. Ama bu tablonun tabii bize sanki bir faşizmden çıkış olacakmış gibi bir imge üretmemesi gerekir diye düşünüyorum. Bunun işçi sınıfının bağımsız hattını savunma noktasında hepimize ciddi şeyler yaratacağını, sorunlar yaratacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken böylesi bir dönemde hem sınıfın bağımsız hattını savunmak hem de bu muhalefetin, yani Millet İttifakı denen muhalefetin ortaya çıkartmış olduğu programatik çerçevenin aslında burjuvazinin bir restorasyon programı olduğunu hiçbir saniye bile unutmaksızın sınıfın, ezilenlerin ve gerçekten devrimci bir demokrasi seçeneğinin programını kapsamlı bir şekilde tartışmaya açabilmek son derece önemli. Bizim yani biraz işin bu yönü üzerine daha fazla kafa yormamız gerekiyor şu süreçte. Evet, yani bir kaza yaşamaksızın iş bu noktaya geldi. Bu son derece önemli ve burada gerçekten bizim tarafın gücünü, biz hatta hatırlarsanız sizinle burada bir programda konuşmuştuk. Burada üç önemli aktör var demiştik. Yani işte İYİ Parti, işte HDP ve CHP. Hı hı. Şimdi HDP'nin aslında bu üç aktör içerisindeki inisiyatif kapasitesinin ne olduğunu bu süreçte çok net bir şekilde gördük. Bir de bu inceden bahsettiniz gerçekten. Yani şimdi Türkiye'de bir garabet var. İslamcılığın iktidar olduğu dönemde onun bir tırnak isim süt kardeşi, ikizi var. ulusalcılık. Yani bu böyle
birbirini
besleyen, birbirinden bağımsız var olamayan ve muhtemelen yani bu süreçte çok güçlü bir yok oluş riskiyle karşı karşıya kalma şeyinde beraber yaşayacaklar. O yüzden de böyle bunlar giderek böyle birbirleriyle hemhal oluyorlar. Yani işte bu Mehmet Ali Çelebi vardı biliyorsunuz. Geçen seçimlerde işte Ergenekon'un en genç şeyi sanığı olarak lanse edilmişti ve ulusalcıların neredeyse bir tür kahramanıydı. Yani çok bence yani onur kırıcı bir biçimde gitti, AKP'ye yanaştı ve biçimsiz bir biçimde üye oldu falan. Yani o bu kişi CHP'nin bir önceki seçimlerde bütün seçim işlerini, güvenlik işlerini emanet ettiği kişiydi. Şimdi bu İnce yine birilerinin kahramanı ama şu anda İnce projesinin aslında bir AKP projesi olduğunu çok çok iyi biliyoruz. Ve bu proje üzerinden yine tırnak içerisinde Kürt düşmanlığı, HDP düşmanlığı üzerinden bir muhalefetin bölünmesine dönük bir çaba içerisinde olunacak. Yani bunun çok etkili olabileceğini ben açıkçası düşünmüyorum. Çünkü rüzgar biraz o taraftan doğru esmiyor. Yani bunun üzerinden bir süre daha bu meselenin konuşulacağını ama çok fazla bu süreçte belirleyici olamayacağını düşünüyorum. Ama herhalde halkımızın da şu gerçeği görmesi gerekiyor. Yani bu ülkenin gerçek demokratlarının, devrimci demokrasi güçlerinin, işte hem deprem döneminde halkla dayanışma noktasında kendisini fedakarca öne atan, her türlü işte demin bahsettiğiniz işte kadın hareketinin cefakar bir şekilde mücadele yürütmesinin oluşturmuş olduğu kazanımlar, yani Türkiye'de HDP'nin ve bunun temsil ettiği o geniş ittifakın gerçek bir demokrasi noktasında ortaya koymuş olduğu kararlılık ve onun yarattığı sonuçlar halkımızın takdirine açılması gerekiyor. Ve işte bir taraftan her dönemde işte bunlar gidecekler, AKP ile anlaşacaklar söylemini yürütenlerin hepsinin bugün Erdoğan'ın eteklerinden tutuştuğunu, evet, artık bundan daha açık bir şekilde göremeyiz. İşte Perinçey'inden bütün o Ergenekon sanıklarından, Mehmet Ali Çelebesi'nden, bilmem nesinden bütün bu şüreka Erdoğan etrafında kenetlenmiş vaziyette gözüküyor. Dolayısıyla halklarımız artık ışığın nereden geldiğini görme noktasında çok daha fazla veriye sahipler. Bunun yaratmış olduğu parlak bilinçle, berrak bilinçle bu süreçte çok güçlü bir örgütlenmeyle, çok güçlü bir sokak inisiyatifiyle gelişmemiz gerekiyor. Yani her yerde meclisleşmemiz, çok güçlü yerellerden halk inisiyatiflerini kurmamız ve bu işi sadece siyasi partilere bırakmaksızın halkın güçlü bir enerjik bir biçimde bir araya gelmesiyle yeni temas noktaları yaratarak bu süreci örgütlenmek açısından da yeni bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor.
Evet. Yani bir yandan 14 Mayıs gibi bir noktaya hazırlıklar devam ederken herkes ya HDP ve ittifakı olan Emek Özgürlük İttifakı açısından da hem sokakta hayatın içerisinde en etkin şekilde olmak hem de parlamentoda en etkin, en yüksek oranda yer almak önümüzdeki dönem açısından halklarımızın bu mücadelede örgütlülüğünü yükseltmek açısından da önemli bir nokta olarak devam ediyor. Ama bizim bir yandan da şimdiden gerçekten projeksiyonumuzu seçim sonrasına da ortaya koyan, hem o sözünü ettiğin Fetret devrinde halk güçlerinin kendi öz örgütlerini yükseltmesi ve kendi kazanımlarını garanti altına alması açısından Hem de bu sözünü ettiğimiz sürecin artık yeniden bir salt restorasyon yaklaşımından çıkıp bir yeniden inşa, bir yani demokratik inşa sürecine, bir demokratik cumhuriyet, sosyal cumhuriyet sürecinin kurulumuna geçecek yolların açılması açısından bunlar önemli. Sanırım yani şu anki bu özellikle partiler arası, işte muhalefet, AKP, işte iktidar ve benzeri arasındaki pek çok gelişme de aslında bir yandan da herkes bir sonraki süreçteki güç konsolidasyonu içinde savaşıyor. Yani biz bir yandan şu an seçim aritmetiği üzerine yapılan görüşmelerin bir ikinci arka planı var. Bir yandan da bu hazırlıklar devam ediyor. Bu bizler açısından, halk örgütlülüğünü kurmak açısından çok çok daha önemli diye düşünüyorum ben de. O yüzden bu çağrıların ben de son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bu haftayı bir bilgilendirmeyle, kısa bir bilgilendirmeyle tamamlamak istiyoruz. Seçim bölgesinde afet kriz koordinasyon merkezleri kuran ve oralarda halk dayanışmasını sürdüren arkadaşlarımız bu hafta sonu 30-31 Mart'ta Hatay'da çeşitli dizi, sinema ve tiyatro oyuncularıyla çocuklarla yaratıcı drama ve söyleşi etkinlikleri düzenleyecekler. Hatay bölgesinde özellikle bu orada bir moral yaratma, bir ortak şeyi kurma, geleceği kurma, bir zemini kurma açısından da son derece önemli. Bu çalışmayı yürüten arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Hatay'da yapılacak olan bu çalışmalara da oradaki yöre halkımızı davet etmek istiyoruz. Bu haftalık bizden bu kadar sevgili Karşı Mahalle izleyicileri.
Selahattin Demirtaş'ın doğduğunu buradan tekrar selamlıyorum. Herkesi yani bu süreçte çok önemli bir, yani politik anlamda da olumlu katkılarının yanı sıra edebi anlamda da sürekli üretkenlik içerisinde olan Selahattin Demirtaş nezdinde tüm devrimci tutsaklara, tüm cezaevindeki yoldaşlara, Sezgin Kartal'a da buradan bir selam etmek isterim.
Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Tam zengin kalkış yaptınız.